Ayrım 25, sayfa 262. İğneli fıçı broşürü ve yine mahkeme. Stalingrad önünde çetin savaşlar olduğu günlerdi. Faşist orduları karlar içine saplanmış, Stalingrad'da çevrilen birliklerin imdadına yetişemiyorlar. Soğuk sıfırın altında 30 civarında. Alman askerleri siperlerinden çıkamıyor. Sovyet erleri Alman faşistlerinin alevli tanklarına karşı sonsuz bir fedakarlıkla çarpışıyorlar. Türk basını özellikle askeri yazarlar bir Alman zaferine o kadar inanmışlardır ki Stalingrad önündeki duraklamanın geçici olduğunu, arkadan yetişmekte olan Alman birliklerinin mutlaka Stalingrad'ı alacaklarını yazıyor, hükümeti bu kötü günlerinde Almanya'ya yardıma çağırıyorlardı. Bugünlerde ırkçılar bir milliyetçilik savaşı açtılar. Bu maskenin altında Nazizm ideolojisini savunuyor, varlık vergisini övüyor, azınlık düşmanlığını her tarafa yayıyorlardı. Vapurlarda, tramvaylarda, Rumca, Ermenice, Yahudice ve diğer yabancı dillerde konuşanların eline vatandaş Türkçe konuş gibi bastırılmış kartlar sunuluyor, azınlıklara hakaretler ediliyordu. Dükkanların üzerine Rumca, Fransızca, diğer dillerde yazılmış levhaları söküp indiriyor, azınlık ve yabancı düşmanlığını yayıyorlardı. Azınlıklara devlet dairelerinde iş verilmemesini, azınlık sermayesine ağır vergiler konmasını istiyorlardı. Bu sıralarda ırkçılar İğneli Fıçı adlı bir broşür yayınladılar. Bu broşürde Yahudi düşmanlığını körüklüyorlardı. Bunlara göre memleketimizde Yahudilere karşı bir terör rejimine geçilmeli, Yahudiler bir ırk olarak tasfiye edilmeliydiler. Türk halkına Yahudilerle alışveriş etmemeleri, nerede görülürlerse Yahudilere hakaret etmeleri öğüt veriliyor, Yahudilerin ekonomik hayattan uzaklaştırılmaları isteniyordu. Ben Tan'da yazdığım yazılarda Yahudi düşmanlığının, antisemitizmin Türkiye'de hiçbir zaman yer bulmadığını, genel olarak ırk düşmanlığı bulunmadığını yazdım. Çarlık Rusyası'nda pogromlar, Amerika'da zenci düşmanlığı mevcut olduğu günlerde dahi Türkiye'de ne Yahudi ne zenci düşmanlığı vardı. Bunun hem kanunlarımıza hem de anayasamıza aykırı olduğunu belirttim. İğneli Fıçı'nın maksadının memlekette bir ırk düşmanlığı yaratmak, Türk vatandaşları arasına kin sokmak olduğu açıktı. Ben bunun bir hıyanet sayılabileceğini yazdım. Irkçılar hemen dergilerinde hücuma geçtiler. Bana çeşitli hakaretler yaptıktan sonra beni vatana hıyanetle suçlandırdılar ve aynı zamanda aleyhime bir dava açtılar. Dava sivil mahkemede görülüyordu. Yargıç soruşturmaları yaptıktan sonra savcı iddiasını okudu. Her ne kadar Sabiha Sertel önce dava sahiplerini hıyanetle suçlandırmış ise de kendisine karşı yapılan hakaretlerin daha ağır olduğunu söyledi. İki tarafın da cezalandırılmasını istedi. Yargıç iğneli fıçı sahiplerini sıkıştırıyor, memlekette neden bu Yahudi düşmanlığına lüzum gördüklerini soruyordu. Hakimin bu sorusu üzerine ırkçıların dava vekili, yargıcın reyini belli ettiğini, bu sebeple reddi hakim davası açacağını söyledi. Mahkeme ertelendi, celseler boyu sürdü. Günlerce mahkeme koridorlarında süründüm. Davacıların reddi hakim isteği kabul edilmedi. Nihayet mahkeme iki tarafında birbirini hıyanetle suçlandırmak suretiyle aynı cürümü işlediklerini, suçun aynı nitelikte olması sebebiyle davanın düşmesine karar verdiğini bildirdi. Sayfa 264. İkinci defa yazı yazmaktan men edildim. Almanların Stalingrad önündeki mağlubiyeti karşısında burjuva yazarlarını bir düşünce almıştı. Eğer Sovyetler galip gelirse bütün dünyanın komünizm tehlikesi karşısında kalacağı korkusu içindeydiler. İğneli Fıçı mahkemesinden sonra bu faşist akımlara karşı Tan gazetesinde bir seri makale yayınladım. Şahsi hiçbir polemiğe girişmeden faşizmin teorik esaslarını, emperyalist amaçlarını belirttim. Bu yazılarımda Cumhuriyet Anayasası'nın Türk uyruğunda olan, devlete vergi ödeyen, vatandaşlık ödevlerini yerine getiren her ferdin hangi ırktan, hangi milletten olursa olsun, hangi dili konuşursa konuşsun vatandaş sayıldığını belirttim. Azınlıklara artık riaya muamelesi yapılamayacağını, Türk milliyetçiliğinin ancak memleketi sömüren yabancı sermayeye karşı milli varlığı koruma niteliği kazandığını, anti-emperyalist bir milliyetçilik olduğunu anlattım. Atatürk'ün pan-Türkizm hakkında sözlerini ileri sürdüm. Türk dünyasını, İslam alemini birleştirmek niyetinde olanlara Atatürk tarihi nutkunda şu cevabı vermiştir. Bir an farz edelim ki bahis konusu vazifeyi, parantez içinde Türk aslından olanları birleştirme, kabul etmiş ve bütün İslam alemini bir noktada birleştirmeye, sevk ve idare etmeye muvaffak olmuş olalım. Pekala, ama bize bağlı tutmak ve idaremiz altına almak istediğimiz milletler derlerse, bize büyük hizmetler ve yardımlar yaptınız. Teşekkür ederiz. Fakat biz müstakil kalmak istiyoruz. İstiklal ve hakimiyetimize kimsenin karışmasını uygun görmeyiz. Bizim kendi kendimizi sevk ve idareye gücümüz yeter. O halde Türk halkının çalışmaları ve fedakarlığı sadece bir teşekkür almak için mi ihtar olunacaktır? Atatürk bu emperyalist nitelik taşıyan Türkçülüğü tasfiye etmiş, bu fikri yürüten Ziya Gökalp'i ve diğerlerini kenara atmıştı. Bu cümlelerden de anlaşıldığı gibi Atatürk, Türk ırklarını birleştirmek, idaresi altına almak gibi emperyalist bir amaç gütmüyordu. Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlar içinde milliyetçilik, işçinin emeğini sömüren sermayedarlara, memleketin servet kaynaklarını sömüren yabancı sermayeye karşı, memleketin bağımsızlığını korumak esasına dayanan bir milliyetçilik olmalıydı. Şeker ihtikarıyla, çocukları kemik veremiyle, çeşitli hastalıklarla karşı karşıya bırakan muhtekir hangi ırktan olursa olsun hiç farksız memleketin aleyhine çalışıyordu. Bugün milliyetçilik ezilen haklarını iç ve dış sömürücülere karşı korumak, memleketin ekonomik ve politik bağımsızlığını sağlamaktır. Türkçülük, milliyetçilik maskesi altında yerli ve yabancı sermayeyi savunmakla, ırkçı kışkırtmalar yapmakla, ırklar arasındaki kinler, nefretler yaratmakla, Cumhuriyet'in halkçılık prensibine de aykırı hareket eden bir akımdır. Bu yazılar gerici basında şiddetli tenkitlere, saldırılara uğradı. Nedense bu tartışma Büyük Millet Meclisi'ne getirildi. Bazı mebuslar başbakandan izahat istediler. Saraçoğlu verdiği cevapta şöyle diyordu. Türk milliyetçiliği pasif bir milliyetçilik değildir. Dış ülkelerde yaşayan Türk ırkları ile samimi bağlarımız olduğu gibi bunların saadetini istemek de her Türk'ün ödevidir. Biz Türkçüyüz ve Türkçü kalacağız. Böyle bir durumda bu sözlerin söylenmesi yalnız ideolojik değil, aynı zamanda politik bir nitelik de taşıyordu. Stalingrad Harbi sıralarında Emin Erkilet ve diğer bazı paşaların Kafkas hududunda bekledikleri, Almanların yardımına koşacakları rivayetleri dolaşırken, Başbakanın Türk milliyetçiliğinin pasif bir milliyetçilik olmadığını söylemesi dikkate değerdi. Bu politika Atatürk'ün milliyetçiliğine ve anti-emperyalist politikasına taban tabana zıttı. Dış memleketlerde yaşayan Türklere karşı yakınlık, sevgi duymak tabii bir şeydir. Fakat emperyalist bir politika ile diğer ülkelerdeki Türklerle bağ kurmak ve bu politikayı yürüten Türkçüleri desteklemek günün şartları içinde faşist Almanya'nın politikasına hizmetti. Faşist basın bayram yapıyordu. Bunlara göre Tan, özellikle Sabiha Sertel davasını kaybetmişti. İşte Saraçoğlu da Turancıların tarafındaydı. Türkçülüğü savunuyordu. Bu iddialara cevap vermedim. Ben davamı kaybetmemiştim. Bunu zaman gösterecekti. Ancak memleketin ne kadar büyük bir tehlike karşısında olduğunu, Alman taraftarlığının bizi bir daha yanlış yola götürdüğünü anladım. Tartışmalardan sonra Ankara'dan Basın Yayın Genel Müdürlüğü'nden gelen bir telefonla benim bu nazik devrede tartışmalara devam etmemekliyim, 2 ay müddetle gazeteye yazı yazmamaklığım bildirildi. Bu yazı hürriyetimin 2. defa elimden alınmasıydı. Birincisinde faşist Almanya ile işbirliği tenkit ettiğim için susturulmuştum. Şimdi de ırkçılığa, Türkçülüğe karşı savaştığım için susturuluyordum. Fakat ilerleyen zaman benim bu 2 davada da ne kadar haklı olduğumu ispat etti. Sayfa 267. En Büyük Tehlike Broşürü. 1943 Haziran ayında En Büyük Tehlike başlığı altında bir broşür yayınlandı. Bunu Faris Erkman adında bir yurttaş yayınlamıştı. Broşürde faşizmin memleket için ne büyük tehlike olduğu iddia ediliyordu. Faşistlerin çıkardığı broşürler, dergiler hiçbir engele uğramadan yayınlandığı halde bu broşür toplattırıldı. Konu meclise getirildi. Meclisin 6 Temmuz 1943 tarihli celsesinde Sinop mebusu ve Halk Partisi Genel Sekreteri Cevdet Kerim İncedayı propagandalara, fikir akımlarına karşı titiz ve uyanık olma lüzumundan bahsettikten sonra, son günlerde çıkan En Büyük Tehlike adlı broşürü okuduğunu söylüyor ve şu sözleri ekliyordu: "Bu risale başından sonuna kadar Türkiye'de ecnebi menfaatler lehine yaratılan bir akımdan bahsediyor. Güya Türk vatandaşlığı, Türk milliyetperverliği kisvesi altında bu memlekette Türkçülük cereyanları yaratıldığı ve Türkiye'nin sınırlarımız dışında bulunan Türkleri kurtarma gibi emperyalist cereyanlara sevk edildiği iddia ediliyor. Ben memleketimizde ne böyle bir cereyan ve ne de bu şekilde bir milliyet mevhumu biliyorum. En Büyük Tehlike adı altında çıkan risale sahibinin maksadı, siyasi ve içtimai hüviyeti nedir? Alakadar yetkililerin izahat vermesini istiyorum," diyordu. Bu soruya Dışişleri Bakanı Numan Menemencioğlu verdiği cevapta, risaleyi kendisinin de okuduğunu, bir ecnebi dergisinin de bu risaleden bahsettiğini söyledikten sonra şöyle diyordu: "Esas meseleyi biraz deşmek lazım gelecektir. Bu kitabı okuduğumuz vakit, filvaki bizim de gözümüzün önüne gelen, sanki bu memlekette bir takım cereyanlar vardır. Bu cereyanları büyük bir tehlike gibi göstermek, memleket namına en büyük hizmet teşkil eder. Bizim bu konuda düşündüğümüz nedir? Halk Partisi'nin programı şöyle der: Millet, dil, kültür ve ülke ile birbirine bağlı vatandaşların teşkil ettiği içtimai ve siyasi bir bütündür. Türkiye için düstur budur. Biz Türk'üz, Türkçüyüz diyoruz. Fakat bunu söylediğimiz zaman maksadımızın ne olduğunu siz benden daha iyi bilirsiniz. Bu memlekette asırlarca her türlü nimetten mahrum, her türlü külfeti yüklenmiş, fakat milleti hakime vasfı altında yaşamış olan Türk'ü biz iktisat, kültür ve ülkü bakımından en yüksek bir seviyeye çıkarmak iddiasındayız. Bizim memlekette ciddiyetle kale alınabilecek bu vasıflar üstünde veya haricinde bir milliyetçilik ne mevcuttur ne de bu yolda tezahürata şahit olduk." Menemencioğlu'nun kulaklarının sağır olduğunu biliyordum, fakat kör olduğunu bilmiyordum. Harp yıllarından önce ve harp yılları içinde faşistlerin tomar tomar çıkardıkları dergileri ta Urallara kadar dayanacak bir büyük Türkiye propagandasını neden göremiyordu? Tan gazetesinin Cumhuriyet, Tasviri Efkar ve diğer gerici basınla yaptığı tartışmaları hiç mi duymamıştı? Menemencioğlu memleketimizde faşist akım, pan-Türkist akım yoktur derken, bu akımı yürütenleri korurken efendisi von Papen'e yaranmak istiyordu. En Büyük Tehlike broşürüne karşı duyduğu hiddette mensup olduğu sınıfın menfaatlerini korumak, memleketimizde halk arasında, aydınlar arasında faşizme karşı günden güne genişleyen nefreti boğmak içindi. İdareci sınıf Atatürk öldükten sonra Turancılık hareketini daima korumuş, bütün gücüyle ilericilere saldırmıştı. En Büyük Tehlike broşürünün meclise getirilmesindeki sebep, Türk hükümetinin faşist Almanya'nın düşmanlarına göz yummadığını Hitler Almanya'sına göstermekti. Saraçoğlu hükümeti von Papen'in Hitler Almanya'sının o kadar nüfusu altına girmişti ki, bu kulluğunu daha sonraları faşist Almanya'nın harp gücünü arttırmak için yaptığı yardımla da ispat etti. Faris Erkman, En Büyük Tehlike broşürü yüzünden tevkif edildi. Polis hücrelerinde işkenceler altında inletildi. Zaten verem olan Faris Erkman, yıllarca hapishanede yattıktan sonra mide kanseri yüzünden kan kusarak genç yaşında öldü. Sayfa 270. Üçüncü defa yazı yazma hakkından yoksun edildim. Çocukluğumda annem bir masal anlatırdı. Küçük bir kız yolda giderken 5 kuruş bulmuş. Bununla ne alayım diye düşünürmüş. Üvey anası cadı bir kadınmış. Anasından korktuğu için 5 kuruşa ne alacağını kararlaştıramıyormuş. Ceviz alsam kabuğu var, ev kirlenir. Armut alsam sapı var, çöpü var, ev kirlenir. Nar alsam çekirdeği var, ev kirlenir. Bir türlü ne alacağını bulamazmış. Ben de onun gibi düşünüyordum. Faşizmin aleyhine yazsam fincancı katırlarını ürkütürüm. Hükümetin dış politikasını tenkit etsem tan kapanır. İşçi köylü haklarını savunsam komünist damgası vururlar. Emperyalizm aleyhine bir seri yazı yazmaya karar verdim. Hangi harplerin haklı harpler olduğunu, hangilerinin emperyalist harpler olduğunu belirtecek, sömürgelerde ezilen halkların savaşını yazacaktım. Bu yazılarda emperyalistlerin 19. yüzyılda Asya, Afrika pazarlarını nasıl silah zoruyla zapt ettiklerini, buraları nasıl sömürgeleştirdiklerini anlattım. Birinci Dünya Harbi bir sömürgeleri paylaşma harbi olduğu gibi, İkinci Dünya Harbi'nin de İngiliz, Fransız, Amerikan kapitalistleriyle Alman, Japon kapitalistleri arasında bir sömürgeleri paylaşma savaşı olduğunu belirttim. İngiltere ve Amerika'nın ikinci cepheyi açmamakla bir taraftan pazar rakipleri olan Almanya'yı ve Japonya'yı zayıflatmak, bir taraftan da ideoloji düşmanları olan Sovyetler Birliği'ni zayıf düşürmek istediklerini belirttim. Bu yazıların yayınlanmasından az sonra yine Basın Genel Müdürlüğü'nden gelen yazılı bir belgeyle bir sene yazı yazmaktan men edildim. Hızla giderken raydan çıkan bir tren gibiydim. Ne kadar söyleyebileceklerim vardı. Ne kadar savunacağım sosyal, ekonomik, politik konular vardı. Ben artık bunların hiçbirinden söz açamazdım. Büyükçe bir defter aldım. Düşündüklerimi bu deftere yazacaktım. Defterin başına Nazım Hikmet'in Jaconte'la Siyahu eserinde yazdığı şu mısrağı aldım. Ben karar verdim bugünden itibaren bir hatıra defteri tutmaya. Sayfanın başında da şu cümleler vardı. Ben kendi kendime hürriyet ilan ettim. Artık hiçbir baskıdan korkmuyorum. Olayları günü gününe izleyecek, düşüncelerimi bu deftere yazacağım. Ve öyle yaptım. Her gün gazete sütunlarında ve devlet adamlarının demeçlerinde rastladığım sakat düşünceleri ele alıyor, bu konular üzerinde kendi fikirlerimi yazıyordum. Tıpkı Tan'da görüşler sütununda yaptığım gibi. 3 defter doldu. 1945'te faşist sürüleri Tan matbaasını yıktıktan sonra polis evimizde araştırma yaptı. Diğer evraklarla beraber bu defterleri de götürdü ve bir daha bu defterleri bana geri vermedi.